Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyiciler. Taran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1404, Hicri Kameri Takvimle 10 Cemaziyel Evvel 1447 ve Miladi Takvimle 1 Kasım 2025 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayında akşam haberleri ve günün siyasi yorumunun ardından Duraksama Podcast'i, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar, İslam'ı Tanıyalım ve Gençlik Gevheri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susen Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. İran Dışişleri Bakanı, füzelerimizi gerçek bir savaşta test ettik diye söyledi. İran ve Kazakistan'dan istişarelerin sürdürülmesi için mutabakat. El Baradei'den Gazze'deki Siyonist rejimin suçlarına karşı Arap ülkelerinin sessizliğine eleştiri. Siyonist rejim ateşkesin başlamasından bu yana her gün 10 Filistinliyi şehit etti. Ve Filistin Özel Teşkilatı Başkanı, Filistin Devleti 5 yıl içinde kurulacak diye söyledi. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, İsrail rejimiyle yaşanan 12 günlük savaşta önemli deneyimler edindiklerini ve İran'ın füze kapasitesini gerçek bir çatışma ortamında başarıyla test ettiğini açıkladı. Irakçı, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda Tahran'ın İsrail rejiminden gelebilecek her türlü saldırganlığa karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı. İsrail saldırganlıkta bulunursa bunun ağır sonuçları olacaktır diyen Rakçi, İran'ın tüm düzeylerde en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu ve İsrail'in gelecekteki herhangi bir savaşta bir kez daha yenilgiye uğrayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in savaşın kapsamını genişletmek amacıyla İran'ın petrol tesislerini hedef aldığını, ancak İran'ın bu savaşı başarılı şekilde yönettiğini ve bölgesel yayılmasını engellediğini ifade etti. Irakçı, İsrail, Amerika'nın yeşil ışığı olmadan İran'a karşı savaş başlatamazdı diyerek Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak nitelendirdi ve bölge ülkeleri için gerçek düşmanın İsrail olduğunu söyledi. Irakçı, İran'ın füze programı konusunda müzakere etmeyeceğini ve hiçbir akıl sahibi ülkenin silahsızlandırılmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmasının mümkün olmadığını ve savaşla elde edilemeyen şeyin diplomasiyle de verilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca İran'ın Amerika ile doğrudan müzakere niyeti olmadığını, ancak dolaylı görüşmeler yoluyla anlaşmaya varılabileceğini ifade etti. Son olarak İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu niyeleyen Irakçı, Avrupa ülkelerinin step-back mekanizmasına devreye sokma girişimini hukuksuz olarak nitelendirdi ve İran'a yönelik yaptırımlar konusunda uluslararası bir uzlaşı olmadığını söyledi. İran'ın önceliğinin komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmek olduğunu belirten Irakçı, Batı ile de herhangi bir dikte olmaksızın diyaloğa açık olduklarını sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermak Kosherbayev ile yaptığı telefon görüşmesinde İkili ilişkilerin son durumu ve bölgesel işbirliği konularını ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Kosherbayev'in atanmasını tebrik ederek Kazakistan'ın önceki Dışişleri Bakanı ile yürütülen yapıcı işbirliğini hatırlattı ve bu yakın işbirliğinin yeni dönemde de devam etmesini temenni etti. Taraflar iki ülke arasındaki olumlu ve yapıcı ilişki geçmişine atıfta bulunarak siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlarda kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki ortak iradeyi vurguladılar. Görüşme sırasında iki bakan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere bölgesel ve bölge dışı örgütlerde aktif katılım ve etkili işbirliğinin önemine dikkat çekerek bu çerçevede istişarelerin ve görüş alışverişinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldılar. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın eski genel direktörü Muhammed El-Baradi, X platformundaki kişisel hesabında Arap hükümetlerinin İsrail rejimine karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya yönelik tutumlarını eleştirdi. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı El-Baradi, X'te paylaştığı yazıda şöyle yazdı. Gazze'de İsrail tarafından işlenen soykırım ve diğer insanlık suçları konusunda hükümetler, kuruluşlar ve uzmanlar arasında küresel bir mutabakat söz konusu. El-Baradi, Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan dosya ve İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yapılan resmi şikayetler bağlamında Arap ülkelerinin tutumlarını takip ettiğini belirtti. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dosyaya taraf olan ülkelerin çoğunun ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunan ülkelerin bu süreçte aktif olduğunu vurguladı. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü Cuma günü yayımladığı raporda Siyonist rejimin Gazze'deki ateşkesin başladığı 10 Ekim tarihinden bu yana her gün ortalama 10 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi. Rapora göre bu süre zarfında günlük ortalama 28 kişi de yaralandı. Verilere göre ateşkesin ilanından bu yana İsrail ordusu tarafından 219 Filistinli şehit edildi. Bunların 85'i çocuk. Ayrıca yaklaşık 600 kişi de yaralandı. Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Devleti'nin önümüzdeki 4 ila 5 yıl içinde kurulacağına inandığını vurguladı. Mahmud Abbas bir televizyon röportajında yaptığı açıklamada Filistin siyasi partiler yasasının ve anayasa taslağının hazırlanmakta olduğunu belirtti. Ayrıca Washington'un talep ettiği tüm reformların hayata geçirildiğini ifade etti. Abbas, savaşın sona ermesinin ardından seçimlerin yapılacağını söyledi. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı ülkesinin 4 ila 5 yıl içinde devlet olarak şekilleneceğine dair inancını yineledi. Siyonist rejim kabinesi işgal altındaki Güney Kudüs'te şimdiye kadarki en büyük Yahudi yerleşim birimi inşa planını onayladı. Bu gelişme Amerika Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık bir hafta önce İsrail'in yerleşim politikalarına yönelik eleştirilerinin ardından gerçekleştirildi. Onaylanan planına göre Güney Kudüs'te 1300 Yahudi yerleşim birimi inşa edilecek. Proje kapsamında okullar, kamu binaları, parklar ve ticaret merkezleri de yer alıyor. Gazze Yerleşim Konseyi bu projeyi Guş Etzion bölgesi tarihindeki en büyük yerleşim planı olarak nitelendirdi. Yediot Aharonot gazetesine göre Benjamin Netanyahu'nun 2022 yılı sonunda başbakanlık görevine dönmesinden bu yana Batı Şeria'daki yerleşimlerde yaklaşık 48 bin konut inşa edildi. Bu da yılda ortalama 17 bin konuta tekabül ediyor. Siyonist rejimin Savunma Bakanlığı yayımladığı resmi açıklamada rejime bağlı bir askeri güvenlik mensubunun Savaş Bakanlığı Rehabilitasyon Merkezi'nin üst düzey yetkililerinden birinin evinin önünde kendini ateşe verdiğini doğruladı. Açıklamaya göre son savaşta görev almış ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı bildirilen İsrail polisinden emekli ve yedek ordu mensubu olan 40 yaşındaki bir kişi işgal altındaki Batı Kudüs'ün Nave İlan bölgesinde Savaş Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi'nden bir yetkilinin evinin önünde kendini ateşe verdi. Olayın cuma sabahı gerçekleştiği ve kişinin geçmişte İsrail polisinde subay olarak görev yaptığı, savaş sırasında ise yedek asker statüsünde bulunduğu bildirildi. Filistinli kaynaklar, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine Siyonist askerler ve silahlı yerleşimciler tarafından düzenlenen baskınlarda Filistinlilere ait malların ateşe verildiğini ve 3 çocuğun kaçırıldığını bildirdi. Silahlı Siyonist yerleşimciler, işgalci İsrail ordusunun açık desteğiyle Batı Şeria'nın doğusundaki Kalkilya'ya bağlı Kefer Kaddum köyüne saldırdı. Yerleşimciler, köylülerin araçlarını ateşe verdi ve bir sivilin yaralanmasına neden oldu. Köy gençleri saldırganlara karşı koyunca çatışmalar yaşandı. Aynı zamanda yerleşimciler Nablus'un güneyindeki Habara yerleşme çevresindeki evlere de saldırdı. İsrail askerleri ise Nablus'un doğusundaki Salem köyüne düzenledikleri baskında 3 Filistinli çocuğu kaçırdı. Hamas, Siyonist rejimin savaş bakanı İsrail Katz'ın açıklamalarına tepki göstererek Uluslararası Kızılaç Komitesi temsilcilerinin Filistinli esirlerle görüşmesini engelleme kararının esirlerin temel haklarının açık ihlali olduğunu bildirdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in işgalindeki cezaevlerinde tutulan yüzlerce Filistinli esire yönelik Kızıl Haç ziyaretlerini yasaklamasının esirlerin temel haklarını ihlal ettiğini ve bunun sistematik suçlar zincirine eklendiğini belirtti. Bu ihlaller arasında öldürme, işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal ve bilgi gizleme gibi uygulamalar yer alıyor. İsrail Savaş Bakanı İsrail Katz, 2 gün önce yaptığı açıklamada Uluslararası Kızıl Haç Komitesi temsilcilerinin İsrail cezaevlerine girişini ve Filistinli esirlerle görüşmesini yasaklayan yeni bir talimatın yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in özellikle çocuklara karşı açlığı ölümcül bir silah olarak kullandığını belirtti. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT World 2025 forumunda yaptığı konuşmada, Türkiye, Gazze'nin bir an önce ayağa kalkması için sadece elini değil, tüm varlığını ortaya koymaya hazırdır, dedi. İsrail'in hem nükleer silaha hem de en güçlü bombalara sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, istediği zaman Gazze'yi bombalıyor, bu rejim nasıl masum olabilir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kuruluşların barış ve istikrarı sağlama sorumluluğuna rağmen katliamları ve soykırımları durdurmak ve çocukların hayatını kurtarmak için hiçbir adım atmadığını da sözlerine ekledi. Ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler'in Karayipler ve Pasifik'teki Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğuna dair açıklamasına atıfta bulunarak, Latin Amerika ülkelerinin bu ihlaller karşısındaki sessizliğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Resmi ziyaret kapsamında Kahire'de bulunan Petro, Karayipler'deki saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirtti. Latin Amerika ve Karayip neden sessiz? Uyum sadece söylemle sınırlı kalamaz. Yüzyıllık yalnızlık ama yine de direneceğiz ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, kısa süre önce yaptığı açıklamada teknelerde bulunan kişilerin yargısız infazların kurbanı olduğunu ve bu uygulamaların kendilerine isnat edilen suçlar ne olursa olsun durdurulması gerektiğini vurguladı. Türk, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bu saldırılarda 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu saldırılar ve artan insani maliyetleri kabul edilemez. Amerika bunlara son vermelidir, dedi. Kıymetli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşamki siyasi yorumumuz, Çin neden Amerika'nın kapsamlı nükleer deneme yasağı anlaşması CTBT'ye bağlı kalmasını talep etmektedir başlığı altında. Çin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah denemelerini yeniden başlatma talimatına tepki olarak, Washington'dan nükleer silah denemelerini yasaklayan uluslararası anlaşmalara bağlı kalmasını istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Perşembe günü yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin CTBT kapsamındaki taahhütlerine uyması gerektiğini belirtti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel silahsızlanma rejimini korumak ve stratejik dengeyi desteklemek için tutarlı adımlar atması çağrısında bulundu. Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'na nükleer silah denemelerini yeniden başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Bu kararın, diğer ülkelerin nükleer deneme programlarına karşılık olarak alındığını ve derhal uygulanacağını belirtti. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki en büyük nükleer silah kapasitesine sahip olduğunu ve bu modernizasyonun ilk başkanlık döneminde gerçekleştiğini vurguladı. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2025 yılının başı verilerine göre Rusya toplamda 4309 nükleer silahla birinci sırada, Amerika Birleşik Devletleri ise 3700 silahla ikinci sırada yer alıyor. Ancak operasyonel silahlar açısından Amerika Birleşik Devletleri 1770 ile birinci, Rusya ise 1718 ile ikinci sırada. Çin'in nükleer cephaneliği hızla büyüyor olsa da hala Amerika ve Rusya'nın gerisinde. Çin'in bu çağrısının gerekçeleri şunlardır. Küresel silahsızlanma rejiminin zayıflama endişesi. Çin'e göre nükleer denemeler sadece bölgesel güvenliği değil, küresel istikrarı da tehdit eder. Bu tür adımlar silahlanma yarışını körükleyebilir ve diğer ülkeleri nükleer silah geliştirmeye teşvik edebilir. Stratejik dengenin korunması. Çin, büyük güçlerin tek taraflı eylemlerinin uluslararası güveni zedeleyebileceğini ve güvenlik dengelerini bozabileceğini savunuyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası anlaşmalara uyarak barışa katkı sunması gerektiğini vurguluyor. Bölgesel güvenlik riskleri. Amerika'nın nükleer denemeleri yeniden başlatması, özellikle Asya ve Batı Asya'da güvenlik risklerini artırabilir. Çin bu durumun Kuzey Kore gibi ülkeleri provoke edebileceğinden ve diplomatik çabaları zayıflatacağından endişe ediyor. Çin'in silahsızlanma politikası. Çin kendisini nükleer silahsızlanmanın savuncusu olarak tanımlıyor ve diğer ülkeleri de bu yönde taahhütlerine sadık kalmaya çağırıyor. Provokatif adımlardan kaçınılmasını ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesini istiyor. Kıymetli dinleyiciler, akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Duraklama adlı podcast, hızlı tempolu modern dünyada kısa bir mola, gerçekle hakikat arasında bir duraklama sunmayı amaçlıyor. Duraklama, güncel kültürel ve politik meseleleri ele alan bir dizi kısa belgeselden oluşuyor. Başka bir ifadeyle kültürel meseleleri politik bir arka planla ele almak duraklama adlı çizgiyi oluşturuyor. İlk bölüm günümüz dünyasındaki tüketim devini ele alıyor. Bazen gürültünün ortasında durmamız gerekir. Bu podcast hakikat üzerine düşünmek ve kültür ve siyasetin perde arkasında neler olup bittiğine bakmak için bir yer. Daha önce hiç karşılaşmadığımız veya pek aşikar olduğundan artık göremediğimiz şeyler hakkında konuşacağız. İlk adımımız ve ilk bölümümüz bu ikinci kategoriyle başlıyor. O kadar tanıdık bir konu ki bazen keşfedilecek bir şey olmadığını düşünüyoruz. Ama hikaye tam da burada başlıyor. Yaşam tarzı ve onu bize satanlar. İlk bölüme temel bir soruyla başlıyoruz. Bize yaşam tarzını kim satıyor? Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. cüzdanlarımız ve banka kartlarımız neden daha çabuk şişip inceliyor? Bu parasızlığın kaynağı ne? Daha da iyisi, parasızlık bizi neden rahatsız ediyor? Bugün bir devden bahsetmek istiyoruz. Kazandığımız her şeyi silip süpürmek için pusuda bekleyen para düşkünü bir dev. Ama tuhaf bir şekilde ondan korkmuyoruz. Aksine onu seviyoruz. Tozunu alıyoruz, rafa kaldırıyoruz, sergiliyoruz ve hatta onunla gurur duyuyoruz. Duraklama Podcast'i çok yönlü bir program. Burada genellikle politik çağrışmaları alan kültürel meseleleri ele alıyoruz. Bu meselelerden bazıları size tuhaf hatta abartılı gelebilir. Çünkü daha önce bu açıdan bakmamış olabilirsiniz. Bazıları ise o kadar erişilebilir ve elle tutulur ki yakınlıkları nedeniyle artık görünür değiller. Tıpkı bugün karşı karşı olduğumuz tüketim devi gibi. Bu kısım diğer konuları ele almaya devam edeceğimiz bir yolun başlangıcı. Ama her seferinde bu başlangıç noktasına geri dönmemiz gerekecek. Çünkü her şey buradan başlıyor. Cebinizi boşaltanların aslında dünyanın en zenginleri olduğunu biliyor muydunuz? Evet, şaşırmayın. Zenginlerin her zaman daha fazla paraya ihtiyacı vardır. Neden? Zamanda geriye gidelim. Sanayi devriminden önceki bir zamana. O dönemde üretimin temeli insan gücüydü. Örneğin bir çömlek atölyesinde günde üretilen çömlek sayısı çark ve usta sayısına bağlıydı. Ve bu çömlekler genellikle tüketicilerin ihtiyaçlarına göre yapılırdı. Yani ne eksik ne fazla. Sermaye de karmaşık bir şey değildi. Çarklar, aletler, ham maddeler, üretim tesisleri ve benzeri hepsi sermaye olarak kabul edilirdi. Ancak bunlar devlete veya hükümete değil, usta zanaatkarların kendisine ait olduğu sürece. Ancak sanayi devrimi ile birlikte makineler insanların yerini aldı. Üretim hızı önemli ölçüde arttı. Bir atölye daha önce günde 10 çömlek üretiyorsa şimdi 100 çömlek üretiyordu. Ancak tüketiciler bu oranda büyümedi. Artık depolar mallarla doluydu. Ancak pazarda tüketici ilgisi yoktu. Kapitalistler yeni bir ikilemle karşı karşıyaydı. Bu fazla üretim paraya çevrilmezse sermayeleri riske girecekti. Ne yapacaklardı? İnsanları ihtiyaçlarından fazlasını almaya ikna etmek zorundaydılar. İşte tam da bu noktada reklamcılık sektörü devreye girdi. Medya insanların neredeyse her şeye sahip olduğu günümüzde ihtiyaçlarını değiştirmeleri gerektiğini öğrendi. Bir ihtiyaç yaratın. Bir ihtiyaç yaratın ve bu tekniği profesyonel olarak kullanan ilk kişi Edward Bernays'ten başkası değildi. Modern halkla ilişkilerin kurucusu Edward Bernays, Amerika'da kadınların sigara içmesini ki o zamana kadar müstehcen bir davranış olarak kabul ediliyordu, bunu özgürlük ve cesaretin sembolüne dönüştüren bir medya operasyonu tasarladı. Sonraki bölümlerde kendisinden ve reklamcılık biliminin temellerini atma ve kamu memnuniyetini sağlamadaki muazzam rolünden detaylı olarak bahsedeceğiz. Ancak Bernays'in o yıllarda kullandığı yöntemlerin dünyada modern reklamcılığın temellerini oluşturmaya devam ettiğini unutmayın. O noktadan sonra reklamcılık sadece ürün satmak için bir araç olmaktan çıktı. Bir yaşam tarzı satmak için bir araç haline geldi. Ürünün kendisi artık önemli değildi. Ürünün size kazandırdığı sosyal statü önemliydi. Filmler, müzik, futbolcular, yüzler ve ürünler hepsi bu yeni tarzı sergilemek için hizmet etti. Eserlerinde uyumlu bir şekilde bir yaşam tarzını savundular. Belirli bir giyim tarzı, makyaj, konuşma tarzı, davranış biçimi, arabalar, mimari ve hatta yılın rengi. Bu yaşam tarzı yavaş yavaş dünyayı ele geçirdi ve unutulmamalıdır ki yaşam tarzı sadece insanların dış görünüşü değildir. Yaşam tarzı bir yaşam biçimidir. Yani çalışma zamanı, alışveriş şekli, tüketim biçimi, günlük öncelikler, konuşma kalıpları, dine bakış açısı, aile, komşular, yemek, eğlence ve insan hayatının tüm yönleri. İran kültüründe yaşam tarzı, memnuniyet, ölçülülük ve diğer insanlara saygı temelinde tanımlanıyordu. Ancak Bernays ve takipçilerinin savunduğu şey bu ilkelerle tamamen çelişiyordu. Hazı sahip olmakta değil, satın almakta tanımlıyordu. Ve bu programın başında tanıttığımız aynı para göz devidir. Satın alamazsanız geride kalırsınız. Paranız yoksa satın alın, borç almanız gerekir. Paranız yoksa sorun değil, size kredi verecekler. Taksit taksit ödeyecekler ve geleceğinizi satın alacaklar. Kitle iletişim araçlarında bizi bu eşitsiz rekabete sürükleyen reklamları her gün duyuyoruz. Bütün bunlar 20 taksitte mi? Tabii ki 20 taksit veya benden haberiniz olsun, burada nasıl hesaplarsınız hesaplayın, taksitle alın, kazanırsınız. Ve işte modern dolandırıcılar sahneye böyle çıkıyor. Hayatınızdan paylarını alırlar, sokak aralarında değil, Visa ve Mastercard gibi kredi kartları kisvesi altında. Bu kartların nerede olurlarsa olsunlar bir maliyeti var. Bakiyeniz yetersiz olsa bile yine de ücret alıyorlar. Çekin, ödeyin, transfer edin, hesaplayın. Her durumda paranızın bir kısmı görünmez bir şekilde ceplerine aktarılıyor. Benim Mastercard ile bir deneyim oldu. Yaklaşık 234 dolar çekmeye çalıştım ancak doları daha düşük bir kurdan hesaplayıp 11 dolar ücret aldılar ve bu her gün yapılan milyonlarca bu gibi işlemde sadece bir örnek. Peki neden bu ücretler? Kredi ve taksitli alışverişler için neden bu kadar büyük bir altyapı? Mutlu aileler, ünlü yüzler ve hayalinizdeki evler neden sürekli reklamlarda tekrarlanıyor? Cevap basit. Çünkü siz bu yaşam tarzının başarıyla aynı şey olduğuna ikna etmeleri gerekiyor. Onlar gibi alışveriş yaparsanız, onlar gibi olursunuz, güzel, başarılı, arzu edilir. Bu arada toplumun üst sınıfı olan ünlüler rol model haline gelir. Takipçileri yani sıradan insanlar onları taklit etmeye çalışır. Dünyanın zenginleri için her şey paranın bir alt kümesidir. Bir şey paraya çevrilebiliyorsa değeri vardır. Sanat, kültür, hatta insanlar hepsi cüzdan gibidir. Cüzdanınızı kontrol etmek için sizi kontrol etmeleri gerekir. Zihninizi, arzularınızı ve yaşam tarzınızı. Güçleri kültürümüze ve medeniyetimize ulaşmazsa plan yaparlar. Savaşla veya savaşsız. Her şey masada. Ya normal olursunuz ya da onlar sizi normalleştirir. Ve bu normalleşme sömürmekle aynı şeydir. Bu doğrultuda politikacılar değişmeli. Sanatçılar kendi dillerini bulmalı. Seçkinler toplumu yeni kalıplara yönlendirmeli. Medyada insanları yavaş yavaş değiştirmeli. Onlar için çoğunluğu değiştirmek zordur. Bu yüzden önce marjinal azınlığı hedef alırlar. Gerisi kendiliğinden değişecektir. Ve eğer bu değişim barışçıl bir şekilde gerçekleşmezse güce başvururlar. Savaş, darbe, yaptırımlar, devirme. Ve satış yeniden başlar. Bu sefer silahlar. Bu sefer insan hayatları cüzdanlara dönüşür. Saç stillerinin, saç renklerinin ve lüks parfümlerin perdesinin ardında böyle bir şiddetin gizlendiğini inanabiliyor musunuz? İran gibi bir ülkenin kaynakları varsa onlar da ister. Eğer bunları iki elinizle sunabiliyorsanız askeri harekata gerek yok. Sadece normal olmanız gerekir. İran'daki Kacar krallarından birinin sözüyle, "Bırakın şu pis siyah maddeyi, daha sonra millileştirmek için binlerce canın feda edildiği aynı petrol. Toplumları normalleştirmenin savaştan çok daha ekonomik olduğunu fark ettiler. Kan dökmeden, tek bir asker bile harcamadan. Bize insan satın alıyorlar ve insanlarla birlikte cüzdanlarını, akıllarını ve kaynaklarını da satın alıyorlar. Yaşam tarzı günümüz dünyasında en büyük güvenlik sorunu. Belki de her şeyden daha ölümcül bir dev. Ve işte tam da bu yüzden dünya zenginlerinin kırmızı çizgisi yaşam tarzıdır. Hiçbiri sizin dininizin ne olduğunu, hangi dili konuştuğunuzu veya nereden geldiğinizi umursamıyor. Tek yapmanız gereken onların yaşam tarzına karşı çıkmak. O zaman onların düşmanı olursunuz. Müslüman olsanız bile onayladıkları bir Müslüman olmalısınız. Böyle davranırsanız inancınızla hiçbir ilgileri kalmaz. Bunun açık bir örneği bazı Arap ülkeleridir. Karmaşık bir insan hakları durumu olan ülkeler. Ancak bazen ve bazı durumlarda Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'nda başkanı oluyorlar. Bunu Batı yaşam tarzından farklı olduğu için İran'a karşı yaratılan küresel atmosferle karşılaştırın. İran onların yaşam tarzını kabul etmediği için aşağılanmalı, yaptırımlara tabi tutulmalı ve tehdit edilmelidir. Aslında yaşam tarzlarını satmayı başaramazlarsa başarısız olmuşlardır. Markalara dikkat edin. Farklı isimlere sahip markalar bile genellikle aynı şirketin yan kuruluşlarıdır. Reklamlarla bizi gerçek benliğimizden ayırmak için sahte bir kişilik yaratırlar. Sonuçta zenginlere benzemek için kimliğimizi, kültürümüzü, inançlarımızı ve geleceğimizi feda eden tüketiciler haline geliriz. Ve böylece gerçek kişiliğimizin yanı sıra bizimle sahte bir kişilik oluşur. Bazıları şöyle diyebilir: İran devrim yapmasaydı, dünya güçleriyle bu kadar çok çatışma yaşamazdı. Ancak bu yaşam tarzı devrimden önce bile ülkeye girmişti. Savaş yoktu çünkü dönemin İranlı yetkilileri bu yaşam tarzının içindeydi. Yaptırımlara gerek yoktu çünkü tüketim kültürü kabul edilmişti. Fark şu ki İran'daki devrimden sonra insanlar artık bu tarzın alıcısı değildi. Ve dediğimiz gibi kırmızı çizgileri şu, yaşam tarzı. Markalara bugünden farklı bakalım. Alışveriş merkezlerinde cebimizi yağmalamak için tasarlanmış ekonomik adalarda. Emeğimizi elimizden alıyorlar. Çoğu zaman gerçek bedelini ödeyerek. Bir marka adına, ünlü bir yüz adına, başarı adına. Alıyoruz, tüketiyoruz, üretimi bırakıyoruz. Bağımlı hale geliyoruz, normalleşiyoruz. Öyle ki özgürlük adına dünyadaki zenginlerin çarkları için sokaklarda savaşmaya bile hazırız. Bu düşünce her yere nüfuz ediyor. İş dünyasında, eğitimde, siyasette. Bazen farkında bile olmadan onların çıkarları için çalışıyoruz. Ve şimdi soru şu. İslam devrimi gibi bir düşünce İran'ı ve diğer özgürlük düşkünü ülkeleri özgürlükten mahrum mu bıraktı? Yoksa bizi bu yamyam devden mi korudu? Duraklama podcast'iydi. Burada bir an durup hayatlarımızda olup bitenlerin perde arkasına yeni bir açıdan bakmaya çalıştık. Duyduğunuz gibi yaşam tarzı meselesi günlük tercihlerle sınırlı değil. Kültürümüzün, siyasetimizin ve hatta bağımsızlığımızın en derin katmanlarıyla bağlantılı. Bu sohbet size yeni bir düşünce verdiyse veya aklınıza bir soru uyandırdıysa bizimle kalmanızdan mutluluk duyarız. Duraklama adlı podcast'in sonraki bölümleri reklamcılığın ve rıza mühendisliğinin sırlarından medya kamuoyunu şekillendirmedeki rolüne kadar yeni yollar açacak. Yeni bölümlere ve özel içeriklere erişmek için iranradio.ir web sitesini ziyaret edin. Ayrıca bizi İran Radyo'nun sosyal ağlarından takip edebilir ve görüşlerinizi ve sorularınızı göndererek bu podcast'in yolunun şekillenmesine katkıda bulunabilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde su depoları ve İran'daki tarihi ambarlar konusuna kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere önceki sohbetimizde ambar veya su depolarının üstü kapalı bir havuz olduğunu ve su depolamak için genelde yer altına inşa edilen yapılar olduğunu belirttik. Su sorunu olan ve çöl bölgelerinde ambar genelde yağmur suları veya mevsimsel nehirlerle dolardı. Ayrıca ambar genelde İran'ın Yezd, Kaşan, Minab ve Lar kentleri ve Fars ile Hormuz kanallarının güneyinde yerleşim alanlarının bariz yapılarındandır. İran'ın en eski ambar örneklerinden M.Ö. 2000 yıllarına ait Çoğa Zembil yakınlarında olan ambara değinebiliriz.
Yine İran'ın en eski avambar örneklerinden bir diğeri ise Hicri 4. yüzyılına ait olan ve İran'ın güneyinde Fars ilinin sınırları içinde olan antik İstar kentinin 3 kalesinden birinde Fena Hüsrev olarak bilinen Asüdü Devle Edilme tarafından inşa edilen Ab Ambar'dır. Bu Ab Ambar suyu derin vadi üzerine inşa edilen bir barajdan sağlanır ve yılda 1000 kişinin kullanımı için yeterli olurmuş. Bu arada Tahran'da Hicri 5. asrın ilk yarısında inşa edilen ve Safevi kralı Tahmasp tarafından onurlanarak tekrar kullanıma açılan Seyyid İsmail Ab Ambarı'na da değinebiliriz.
Yezd ilinde en az 100 avambar kendi döneminin özel mimari tarzları ile Madgir olarak bilinen hava kanalları, mahzen büyüklüğü ve basamakları ile mevcuttur. İran'ın Yezd kentinde Çahar Menar olarak bilinen Bağ-ı Devlet-i Abad kompleksi, Zend Hanedanı döneminde Muhammed Taki Han Bafkı tarafından inşa edildi. Bu avambar Pehlevi döneminin sonlarına doğru yıkılmaya yüz tuttu. Fakat inkılabın ardından restore ve tamir edilerek günümüzde Yezd kentinin turizm kutuplarından biri olarak yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Devletabad bahçesi avambarı daire şeklindedir ve iki taraflı kerpiçten yapılan 4 badgir ve yuvarlak bir tavana sahiptir. Avambarın tüm bölümleri bahçenin dış tarafında inşa edilmiştir. Böylece mahzene su akma ve temizleme işlemleri sırasında bahçe ahalisi rahatsız olmazlar. Avambarın mahzene 8 metre çapında ve 10 metre derinliğindedir. Şirkuh'tan kaynaklanan ve avambarın suyunu temin eden Devletabad kanatı ise bu bahçenin altından geçiyor.
Avambarların kendine has yapı ve mimari tarzı vardır. Zira yapıyı inşa edenler çok titiz hesaplar ve inceliklere, örneğin suyun taban ve yapının duvarlarına olan basıncı, su debisi, bina izolasyonu, hava dolaşımı ve suyun kirlenmemesini sağlamak gibi konulara dikkat ediyorlar. Bu arada ambarların dış cephesi ve güzelliği, özellikle de giriş kapıları, girişlerin üstüne yerleştirilen kitabelerde yazılacak anlamlı şiirlerin seçilmesi, bu yapıların etrafında yaşayanların özellikleri ve ruh haletleri ile yakın ve güçlü bağları olduğunu gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Ababanların doldurma dönemi ise Aralık ayından Şubat ayına kadar, yani kışın yoğun olduğu dönemdir. Yani tarımın yapılmadığı ve suyun depolanabileceği dönem. Böylece su bir yıl boyunca ab ambarda depolanabilirdi. Suyun bozulmaması ve kokmaması için mahzenin üstünden suyun içine kaya tuzları atılırdı. Suyun hareketsiz olması nedeniyle kaya tuzunun tümü erimez ve zaman aşımıyla mahzenin dibinde yaklaşık 1 metre yüksekliğinde koyu tuzlu su oluşurdu.
Bu yüzden mahzenin su musluğu tabandan 1 metre yükseklikte yerleştirilirdi. Böylece mahzenden su alınırken tuzlu su ile karışmazdı. Mahzenin suyu da bitince tekrar doldurulması için mahzenin dibindeki tuzlar temizlenir. Böylece mahzen yeni su ile doldurulurken tuzlar suda erimez ve suyu tuzlu hale getirmezdi. Abambarların çok derin olan mahzenlerinin dibini temizlemek için çok zor ve meşakkatli bir çalışma gerekliydi. Bu yüzden sıradan insanların işi değildi. Çok güçlü kollar ve motivasyon gerektirirdi. Her iki özellik de kentin pehlivanlarında mevcuttu. Bu yüzden genelde abambarların yanında muhakkak pehlivanların antrenman yaparak güreştiği bir zorhane de bulunurdu.
Abambarlara kullanım açısından iki gruba ayırabiliriz. Mahallelerde, kervansaraylarda ve köylerde kervanların yolu üzerine tek bir bina olarak inşa edilen abambarlar ve evlerin içinde ya da özel insanlar için özel mekanlarda inşa edilen özel abambarlar. Kent ve köy abambarların yanında genelde cami, kervansaray, hamam veya yolcuların dinlenme mekanları gibi bazı binalar inşa edilirdi. Bu mekanlardan bir diğeri de buzdolabı gibi işlevi olan ve her mahalle kasaplarının etlerinin bozulmaması için etleri orada tutan bir havuzhane bulunurdu.
Abambarlar kamu binaları olarak İran'ın medeniyet ve kültüründe özel bir öneme sahiptir. Vakıf İran'da eski bir gelenektir. Buna esasen İnsanlar kendi menkul veya gayrimenkullerini özel bir kişi veya kuruma bağışlayarak gelirlerini özel bir yere harcıyorlar. Vakfetme geleneği İran tarihi boyunca ulusal ve İslami bir kültür olarak kentler ve köylerde bazen de kurak çöllerin kalbinde önemli coğrafi unsurlar oluşturmuştur. Devletlerin halkın büyük kesiminin ihtiyaçlarını sağlama konusuna kayıtsız kaldıkları eski dönemlerde vakıf kurumları her zaman halkın ihtiyaçlarına uygun oranlarda çalışmalar gerçekleştirmiş, hala ülkenin dört bir yanında kalıntıları göze çarpan güzellikler yaratmıştır.
Hüseyin Meserret, Yezd kültür ve tarihi konusunda bir araştırmacı olarak Yezd Veziri Kütüphanesi'nin el yazmalı bölümü sorumlusudur. Meserret bu konuda şöyle diyor. Abambarlar inşaatı çeşitli zamanlarda iyi bir fikir ve bir kültüre yorumlayabiliriz. İnsana halkın suyunu sağlamak için abambarların dibinden suyu yukarı taşıyarak sokak kenarlarında sakkahane ve sengaplarda ve yoldan geçen ve güçsüzlere su temin ettiren bir kültür. İran'ın geleneksel mimarisinde cadde ve sokaklarda ahali ve mahalle etrafına su sağlayan küçük alanlara sakkahane, ayrıca Türk hamamlarındaki kurnaya benzer taştan yapılmış büyük kaplara da sengap, yani içinde su bulunan taş demirmiş.
Hüseyin Meserret, vakıf binaların yapımı ile ilgili belirli geçmiş hakkında da şöyle diyor. Gönülleri yaralayan acı Kerbela olayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ile yarenlerinin susuz kalmasının İran Müslüman halkının yaşamındaki etkisi nedeniyle bazılarının sakka olarak Hüseyin'i matemcilere su ulaştırma görevini üstlenmeleri, matem grupları ve halka su vererek Yezid'e lanet göndermelerine sebep olmuştur. Bu düşüncenin sonuçları İran Müslüman halkının dini inancında hala mevcut olması nedeniyle özellikle de Abu Ambar gibi su ile ilgili binaların yapımı dikkat çekiyor. Abambarların vakıf namelerinde ve birçok kitabede İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın anısı ve onun susuzluğuna, özellikle de Kerbela çölü ve Aşura gününe çok değinilir.
İran'da çeşitli Abambalıların vakıf nameleri yapanlar ve vakıfçıların kendilerini sadece bu gibi yapılar inşa etmekle sınırlamadıklarını gösteriyor. Örneğin bazı hayırseverler, yaşlı kadın ve erkekler veya basamakları inip çıkamayanlar için bazı mekanda belirleyerek belirli bir ücret karşılığında bazılarının onlar için Abambalılardan serin su taşımalarına karar verdikleri biliniyor. Testi satın almak için vakıfların da bir diğer örneğidir. Örneğin bazı vakıfçılar Abambalılar mütevellisine her yıl bir miktar para vererek çocuklar tarafından kırılan her testi yerine yenisinin satın alınmasını istiyorlardı.
Kaya tuzu almak da diğer bir çeşit vakıftı. Tabii ki bu da Abambar'da depolanan suyun kokmaması ve bozulmaması içindi. Abambar yapımı her zaman hayır niyetiyle gerçekleşmiştir. Yapımını başlatan kişi tüm insanların ister Müslüman olsun ya da olmasın ondan yararlanması ve kendisine hayır duada bulunmasını dilermiş. Yez kentinde Müslümanlar ve Zertüşlerin en iyi dayanışma ve işbirliğinin örneği ise Abambarların inşaatı, kullanılması, temizlenmesi ve doldurulmasıdır. Yez kentinde neredeyse tüm Abambarlar vakfedilmiştir ve kentin hayırseverleri ise sahip oldukları ekonomik, siyasi ve sosyal konumları itibariyle bu yapıların inşaatına ve çalıştırılmasına katkıda bulunuyorlardı.
Son söz olarak eskiden bir bina veya abambar yapanlar veya vakfedenlerin birçoğu evlat veya erkek çocuğu sahibi olmayanlardı. Böylece bir bina inşa edip vakfederek kendi soyadlarını yaşatmaya çalışırlardı. Başka bir ifade ile insanlar abambar yapımı veya vakfedilmesini bir insanın soyunun devam etmesi olarak algılıyorlardı. Yez kentinin yakınlarında olan Meybud'da Ali Ekber Abambar'ı, yine Yez kentinde Bibi Fatıma Golşen Abambar'ı ve Havvi Teyyebe Abambar'ı ise bu cümledendir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tarım Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavedin olan İslam'ın yüceti alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedefleri bahsedeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde Allah'ı tanımanın yollarını ve yine Yüce Allah'ın varlığını ispat etmenin yöntemlerinden söz ettik. Gerçekte varlık alemini yaratanın yegane Allah olduğu gerçeğine ulaştıktan sonra akla gelen ilk soru Yüce Allah'ın hangi sıfatlarla tanındığı ve anlatıldığı sorusudur. Bugün Allah-u Teala'nın sıfatlarından söz edeceğiz.
Allah-u Teala'nın varlığını ispat etmek için çeşitli gerekçeler gösteriliyor ve bunlar varlık alemini yaratan Allah'ın varlığına açıklık getiriyor. Fakat Allah-u Teala'nın sıfatlarını idrak etmek biraz daha zor gözüküyor. Çünkü Yüce Allah ezeli ve ebedi bir varlıktır. İlim ve gücü sonsuzdur. Oysa varlık aleminde bizim ilim ve gücümüz her ne kadar da geniş olursa olsun Allah-u Teala'nın ilim ve gücü karşısında yok denecek kadar azdır. Peki bu durumda ve bu kısıtlamaya karşın insan nasıl ebedi ve ezeli bir varlığı tam olarak idrak edebilir? Örneğin ana rahminde olan bir cenin acaba sonsuz uzayda ve galaksilerin derinliklerinde yaşananlardan haberdar olup bu gelişmeleri olduğu gibi idrak edebilir mi derseniz? Kuşkusuz ki bu imkansızdır. Bu yüzden Yüce Allah'ın sonsuz varlığının hakikatini idrak etmek insanın güç ve yeteneğinin dışındadır. Çünkü onun zatı beşerin düşüncesinde hiçbir benzeri olmayan bir şeydir. Ve insan bu benzer şeyden hareketle Allah-u Teala'nın zatının hakikatini idrak edemez. Fakat bu sözler bizlerin akıl ve düşünce gücümüzde Yüce Allah'ın sıfatlarını idrak edemeyeceğimiz anlamına gelmez.
Bir başka nokta da şu ki bizler yaşamımız boyunca sürekli bir dizi maddi mahluk ve varlıkla uğraşıyoruz. Maddi mahluklar zaman ve mekan koordinatlarına, bölünmeye ve parçalamaya ve benzeri durumlara tabidir. Yani madde aleminde tüm nesneler istisnasız bu özellikleri taşır. Oysa ki Allah-u Teala'nın maddi varlıklarla hiçbir benzerliği yoktur ve gerçekte maddeyi ve tüm özellikleri yaratan Allah Teala'dır. Maddi mahluklar dokunulabilir nesnelerdir ve mekana ihtiyacı vardır. Örneğin güneş, ağaç, dağ, deniz vesaire gibi ancak Allah Teala sonsuzdur ve maddi olmadığı için de cisimden ve mekandan bağımsızdır ve onu görünebilirlerin veya duyabilirlerin alanında arayamayız. Bir başka ifadeyle Allah Teala madde gibi zaman ve mekan kavramları ile sınırlı değil ve maddenin özelliklerinden bağımsızdır. Oysa maddi dünyada ne varsa zaman ve mekanla kısıtlı ve ebedi de değildir.
Maddi dünyaya alışık olan ve sürekli maddi mahluklarla uğraşan insan bu yüzden bu kayıtlardan bağımsız bir varlığı hayal edemez. Ve bu yüzden Allah-u Teala'nın zatının hakikatini idrak etmekte zorluk çeker. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle der. İnsan her ne kadar çaba harcarsa harcasın onu bulamaz. Ve zeki insanlar her ne kadar düşünürse düşünsün ona nail olamaz. Öte yandan geçen bölümlerde de beyan edildiği üzere dünyaya ve varlık alemine hakim olan harikulade ve şaşırtıcı düzen akıllı ve tedbirli bir yöneticinin varlık alemini yarattığını gösterdiğini beyan ettik. Gerçi insan Allah-u Teala'nın zatını idrak etmekten acizdir ama yine de akıl ve vahiy ışığı sayesinde Hak Teala'nın bazı sıfatları ve özellikleriyle tanışabilir.
Bu çerçevede Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kendinden söz ediyor. Böylece insanlara kendi kapasite ve yeteneklerine göre onu tanımalarına yardımcı olmaya çalışıyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ı ve marifetlerini ve özelliklerini ve sıfatlarını tanımak için en önemli kaynaktır. Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı Allah-u Teala üstün ve yüce bir varlıktır. İnsanla yakın ilişki içerisindedir ve insana boynundaki damardan daha yakındır, onun saadetini ister ve hayır ve iyiliğe doğru hidayete erdirir. Allah-u Teala her yerde vardır ve amellerimizi gözetlemektedir. Bu yüzden İslam, iman edenlerden Allah Teala karşısında boyun eğmelerini ister, ancak ona tapmalarını ve hiç kimseyi ona ortak koşmamaya emreder. Çünkü hiç kimse onun gücü ve azametiyle boy ölçüşemez.
Kur'an-ı Kerim, varlık alemi ondan kaynaklanan Allah-u Teala'yı en yüce ve en güzel sıfatlarla övüyor. Müfessirler de Kur'an-ı Kerim ayetlerine istinaden Allah-u Teala için bazı sıfatlardan söz ediyor. Varlık aleminde yaşanan gelişmelerin üzerinde düşünmek de insanı bazı ilahi sıfatlara doğru yönlendirebiliyor. Örneğin Allah-u Teala'nın bilge, güçlü, canlı, iradeli ve tedbirli olduğunu, böylece varlık alemini bunca harikulade ve şaşırtıcı yönleriyle yarattığını anlayabiliyoruz. Allah-u Teala bütün alemi gözetim altında tutandır. O her şeyi görür, her şeyden haberdardır. Her sesi duyar, her zaman var olmuş ve her zaman var olacaktır. Bunlar Allah'ın sıfatlarıdır ve sübutiye sıfatları olarak adlandırılır. Yani bu sıfatlar ispat edilmiş ve onun zatında var olan sıfatlardır.
Öte yandan varlık alemi her açıdan sonsuz ve mükemmel olduğundan Allah Teala'da cahillik, acizlik, kusur veya ihtiyaç gibi konular söz konusu olamaz. Bir başka ifadeyle Allah Teala her türlü kusur ve eksikliği içeren sıfatlardan bağımsızdır. Örneğin Allah'ın eşi ve ortağı ve cismi olmadığını söylüyoruz. Yine tüm cisimlerinde ömrü sınırlı ve bir gün parçalanır, ancak ezeli bir varlık cisim olamaz. Çünkü cisim olsaydı yok olmak zorundaydı. Bu tür sıfatlardan Allah arındırılır ve bunlara da salbiye sıfatlar denir. Çünkü Allah da bu sıfatlar yoktur. Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 111. ayetinde Allah Teala'nın bazı sıfatlarını işaret ederken şöyle buyuruyor. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan, Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt.
Allah'ın zatı her açıdan sonsuzdur. Onun olmadığı hiçbir yer yoktur ve yine onun olmadığı hiçbir zaman da yoktur ve o her türlü sınırdan bağımsızdır. Bakara suresinin 115. ayetinde şöyle buyruluyor. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü, zatı oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. O her şeyi bilendir.
Kur'an-ı Kerim birçok ayette Allah Teala'nın özelliklerinden ve sıfatlarından söz ediyor. Örneğin Haşr suresinin 23 ve 24. ayetlerinde şöyle okumaktayız. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.
Allah-u Teala ile ilgili en temel ve en önemli hakikat, onun yegane oluşu gerçeğidir. Tevhid ilkesi İslam dininde bu önemli hakikati dile getiriyor. Tevhidin en ünlü manası, Allah-u Teala'nın yegane oluşu ve hiçbir eşi veya benzeri olmayışıdır. Tevhid de yegane Allah'a inanmaktır. yani bu alemi Yüce Allah tüm azameti ve haşmetiyle yaratmış ve onun emriyle yönetilmektedir. Allah birdir. Tevhid ilkesinin önemi, İslam'ın diğer tüm ilkeleri bu ilkenin üzerinde inşa edildiğini söyleyecek kadar fazladır. Bugün sen İmam Ali aleyhisselam bir rivayette Resulullah Efendimiz'den naklen tevhid dinin yarısı olduğunu buyurmuştur. Yine tarihte rivayet edildiğine göre adamın biri Allah Resulünden sorar. Dinin esası nedir? Resulullah Efendimiz şöyle karşılık verir. Dinin esası Allah'ı tanımaktır. Ona layık olacak şekilde tabii. Adam yine sorar. Allah'ın marifeti hakkı nedir? Resulullah Efendimiz şöyle karşılık verir. Onun hiçbir eşi ve benzeri olmadığını bilmendir. Ve onu tek yaratan ve ilk ve son kadir olarak tanımandır. Ve zahirde ve batında benzeri ve eşi olmadığını bilmendir. Bu Allah'ın marifeti hakkıdır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlerin geleceği düşünme meselesini ayırdık. Geleceği düşünmek, her insanın yaşamına akılcı ve güdümlü yön kazandıran müsbet ve değerli bir özelliktir. Ve insan karşısında gelecek ufkunu çizerek belirlediği yüce hedeflere ulaşabilmesi için planlama gücü kazandırır. Geleceği düşünmek, aydınlığa bakmak ve aydınlığı düşünmektir ve bu bakışta umut, hareket ve çaba yer almaktadır. Psikoloji uzmanları geleceği düşünmeyi insan olduğunun hasene ve olumlu bir özelliği olarak tanımlıyor.
Profesör Martin Seligman ve Dr. Christopher Peterson geleceği düşünme üzerinde en çok araştırma yapan uzmanlardan sayılır. İki uzman insanların olumlu sıfatları ve haseneleri hakkında yazdıkları kitapta şöyle diyor. Geleceği düşünen insan gayet hesaplı ve uzak görüşlü ve kararları ve amellerinin sonuçlarını düşünerek hareket eden insanlardır. Öyle ki bu insanlar her türlü heva ve hevese ve ani ve düşünmeden alınan kararlara karşı başarılı bir şekilde direnir. Ayrıca yaşamlarında itidal ve esnek davranmayı öğretir ve arzuları ile sonuçta elde edecekleri şeylerin arasında bir nevi denge sağlamaya çalışır.
Genç insan geleceği düşünme çerçevesinde başkalarının geçmişlerini gözden geçirerek onların zaferlerinden ve yenilgilerden dersler çıkarabilir ve yine kendi fikrinden ve aklından yararlanarak daha ileri ufuklara musallat olabilir. Kuşkusuz her ne kadar gencin akıl ve irade gücü fazla olursa, geleceği düşünme gücü ve gelecek için plan yapma yeteneği de bir o kadar iyi olur. Gerçekte geleceği düşünmek genç insanda yeni sahiplerin oluşmasına ve yüce hedeflerine ulaşmasına ve sorunlara daha rahat katlanmasına ve zorlukları kendisi için kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle diyor. 1976 yılında firmayı satın aldığımda ilk kez teknolojiyi geliştirmenin büyük önemini fark ettim. Çünkü teknolojinin gelişmesi firmanın başarı oranını belirliyordu. Bu yüzden firmadan bazı çalışanları teknik eğitim almak üzere Almanya'nın MAN firmasına göndermeye karar verdim. Devo firmasında MAN firması ile daha önceden teknik anlaşmamız vardı. Bu yüzden 12 yöneticiyi ve yardımcılarını yurt dışında bu eğitimi almak üzere gönderdim. Söz konusu 12 kişi çeşitli mühendislik dallarının mezunlarıydı. Fakat birçoğu bu karara karşı direndi. Özellikle üretim bölümünde sorumlu olanlar. Onlar 12 anahtar konumda bulunan bu yetkilileri kaybetmenin firmaya ciddi derecede zarar vereceğini düşünüyordu. Gerçi muhalifler samimi bir şekilde firmayı düşünüyordu. Fakat ben kısa vadeli önceliklerin yerine firmanın uzun vadeli çıkarlarını düşünmem gerektiğini düşünüyordum. Buna göre teknolojiyi geliştirmeden firmayı gelecekte yönetemeyeceğimizi düşünüyordum. Bu yüzden muhalifleri kısa vadede yaşanacak mahrumiyetlerin gerçekte uzun vadede gelişmemiz üzerinde yatırım olduğu konusunda ikna ettim.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle devam ediyor. 12 uzman mühendisimiz Almanya'dan döndüklerinde üretim bölümü benim haklı olduğumu anladı. Bu mühendislerimizin bir yılda öğrendikleri teknik konular en azından gelecek 5 yılda bizim standartlarımızı yükseltti. Burada önemli olan nokta geleceği düşünmekten ibaretti. Sürekli geçmişe sarılan insanların gözünü bu geçmiş kör ediyor ve artık geleceği göremez oluyor. Geçmişe yönelmek ve mevcut durumdan memnun olmak sizi geleceği düşünmekten ve görmekten mahrum bırakıyor.
Gelecekte vuku bulması muhtemel olan bir konu üzerinde odaklanmak insana yeni ve zorlu şartlarla karşılaşma gücü kazandırır. Oysa geleceğini önemsemeyen veya geleceğini gözetmeksizin adım atan genç insan karşılaştığı ilk sorunda kendini kaybeder ve şaşkınlığa sürüklenir. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yaşamanın tüm şartlarında ılımlı olmaktan el çekmeye ve geleceğe bakarak mevcut imkanlardan dengeli bir şekilde yararlanan insan aslında kendini gelecekteki zorlu günler için hazırlamıştır.
Geleceği düşünmenin değerli sonuçlarından biri yaşamın hassas anlarında doğru karar alma yolunu tanımaktır. Genç insan yaşamanın birçok aşamasında ciddi kararlar almak zorundadır. Eğer genç geleceğini önemseyecek olursa, bugünün ötesine gördüğünden derin bakış ile herhangi bir olayın çeşitli yönlerini görebilir ve daha dikkatli davranır. Bu konuda İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Geleceği düşünmek ve her işin sonunu gözetlemek insanın aklına işleri doğru tespit etmesine yardımcı olur.
Tahran Radyosu.
Geleceği düşünen genç insan aralıksız ve ciddi çabalarıyla gençlik çağında geleceğini geliştirmek amacıyla değerli birikim biriktirmeye çalışır. Geleceği düşünen gençler her daim yaşamın ana yolunda sürekli önceden belirledikleri programları çerçevesinde belirledikleri hedeflere doğru ilerler. Bu tür gençler bir dağa kadar güçlüdür ve hiçbir fırtınanın onları etkilemeye gücü yetmez. Bilakis sadece bugünü düşünen ve gününü gün eden ve yarını için hiçbir planı bulunmayan gençlerin her an ayaklarının kayması ve hedeflerinden uzaklaşması muhtemeldir.
Genç kitle şevk ve heyecan, neşe ve sağlık, zevk ve yetenek gibi özellikleri taşımaları itibariyle değerli bir kitledir ve her toplumda belirleyici rol ifa eder. Bu yüzden her ülkenin yetkilileri ve politikacılarının gençlerin meseleleriyle ilgilenmeleri çok önemlidir. Çünkü genç kitle her milletin şimdiki ve geleceğe yönelik sermayesidir ve gerekli kültürel, sosyal ve siyasi planlar yapılarak ve gerekli politikalar üretilerek gençlerin durumuna özel ilgi gösterilmesi ve onlara iyi bir konum kazandırılması gerekir. Devletler gençlerin zeka ve yeteneklerinden ülkenin yönetiminin çeşitli alanlarda yararlanarak bu kitlenin sahip olduğu enerjiden toplumun refahını şimdiki zamanda ve gelecekte temin etmeleri gerekir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni gençlerin gelecek üzerindeki etkilerini beyan ederken şöyle buyurur. Bilim, marifet ve bilinç alanında aktif olan ve kendilerini çeşitli katmanlarda ülke geleceğini yönetmek için hazırlayan öğrenciler ve gençler, gerçekte milletin ve toplumun umutlarıdır. Yani bu ülke ve bu millet ve bu nizam geleceği için gençlere ihtiyacı vardır. O zaman her ülkenin izzeti ve geleceğinin güvence altına alınması için en önemli unsurlardan biri, bugün eğitim gören gençlerdir. Her ne kadar bu gençlerin eğitim çalışmaları, düşünsel ve ahlaki ve dini talim ve terbiyeleri daha iyi olursa, ülkenin geleceği de daha iyi temin olur. Bundan başka zamanın her diliminde öğrenciler ülkenin o zaman diliminde ihtiyaçlarına uygun biçimde rol ifa edebilir.
Spor alanında faaliyet yürüten bir aktivist şöyle diyor. Maraton yarışı atletizm dalında bir yarışma dalıdır. Bu yarışta koşucu 42 küsur kilometreyi kat etmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için koşan kimse bitiş çizgisini gözeterek koşma hızını yarış boyunca dikkatli bir şekilde düzenlemesi gerekir. Buna göre siz de daha iyi bir yarın için bugün fedakarlık yapmalısınız. Tembelliği bir kenara bırakın ve cahillik veya gaflet yüzünden anlık çıkarlar uğruna uzun vadeli çıkarları kaybetmeyin. Çünkü yaşam bir günde özetlenmiyor. Her daim yarının liderleri ve kahramanları arasında yer alabileceğinizi düşünün. Çünkü eğer böyle yapmazsanız yaşam arenasında başrolü oynamak yerine sıradan bir figüran olursunuz.
Dolayısıyla unutmayın, ağaç her ne kadar büyük olursa olsun ilkin küçücük bir tohumdan başlamıştır ve en uzun yolculuklarda ilk adımı atmakla başlar. Bir genç olarak öyle bir yerdeyiz ki son birkaç yılın düşünceleri ve etki tepkileri geçmişimizi oluşturmuş ve gelecek 10-20 yılda tecrübe edeceğimiz her şey bugün yaptıklarımızdan etkilenecektir. Dost, aile, meslek, yaşam yeri hepsi sadece bugün yaptığımız seçimler şekillenecektir. Yaşam inşa etme sürecidir. Bugün yaptıklarımız yarınımız üzerinde etkili olacaktır. Bir başka ifadeyle yaşam sadece 24 saatlik bir paket içinde vuku bulmaz. Yarın elde edeceğimiz sonuç bugünkü çabamızın ürünüdür.
Kötü bir alışkanlığı bırakmak, aile yanında bir saatimizi geçirmek, hedeflere belirlemek, para biriktirmek veya harcamak, spor yapmak ve bugün için aldığınız her türlü karar yarınınızı etkileyecektir. Birçokları önemli olan şeyin bugün yaptıklarımızın olduğunu bilmez. Kuşkusuz insan birkaç gün boşa vererek ve sorunlarını da onun bunun üzerine atarak yaşayabilir. Fakat er geç hesap verme zamanı gelir. İşte o zaman karşılaştığınız durumun o boş verdiğiniz günlerin sonucu olduğunu anlarsınız. O zaman nerede olursanız olun orası yine bir başlangıç noktasıdır. Bugün daha fazla çaba sizin farklı yarınınızı inşa eden şeydir. Thank you.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz. Allah'a emanet olun.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.